Ayrım 4, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 47. İşte böyle, köpeğin Makonda'ya vardı aynı gün ve hemen hemen aynı saatte bu adam da bizim eve geldi. Papaz herkes onu ana yolda beklerken kestirmeden geldi. Kimsenin beklemediği, ne adını ne de işini bildiği bu ikinci adam ise ana yoldan geldi. Karşılamadan sonra eve dönmüştüm. Sofraya yeni oturmuştuk, her zamankinden biraz daha geç olarak. Mami geldi bana, "Albay, albay, çalışma odanızda bir yabancı sizi görmek istiyor," dedi. Ben de, "Söyle gelsin buraya," dedim. "Mami, çalışma odanızda sizi hemen görmeliymiş," dedi. Adelia da Isabel'e çorba içirmeyi bıraktı. Isabel o sırada 5 yaşından fazla yoktu ve yeni gelene bakmak için çıktı. Az sonra belli bir kaygıyla döndü. "Odada bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyor," dedi. Mumların gerisinden geçişini gördüm. Sonra yeniden Isabel'e çorba içirmeye başladı. "Buraya getirseydin," dedim yemeğimi sürdürerek. "Ben de öyle yapacaktım. Ben gittiğimde aşağı yukarı geziniyordu odada. Merhaba," dedim, hiç yanıt vermedi. Raftaki dans eden kıza bakıyordu. Yeniden "Merhaba," diyecektim ki dans eden kızı kurup yazıhanenin üstüne koydu ve dansını seyretmeye başladı. İkinci kez dediğim merhabayı müzik yüzünden mi duymadı bilmiyorum. Ama ben yazıhanenin karşısında duruyordum. O da yazıhanenin üstüne eğilmiş, hala biraz kurgusu kalmış olan dans eden kızı seyrediyordu. Adelia da Isabel'i çorbasını içiriyordu. Ben, "Oyuncak ilgisini çekmiş olmalı," dedim ve hala Isabel'i çorbasını içirerekten çalışma odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu ama sonra dans eden kızı görünce sanki daha önceden ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını biliyormuş gibi aldı onu orada. Oyuncağı kuruyordu. Ben ilk kez merhaba dediğimde müzik başlamamıştı. Sonra onu yazıhanenin üstüne koydu ve durup seyretmeye başladı. Gülümsemiyordu. Danstan çok mekanizmaya ilgisini çekmiş gibiydi. Bana birinin geldiği hiç haber verilmezdi. Hemen her gün konuklarımız olurdu. Atlarını ahıra bırakan bildik yolcular. Tam bir güvenle, soframızda her zaman hazır bir yer olduğunu bilmenin rahatlığı ile gelirlerdi içeri. Adelia diye bir haber getirdi herhalde dedim. O da ne olsa olsun çok tuhaf bir hali var. Dans eden kızı seyrediyordu. Durana dek ben de o sırada yazıhanenin karşısında ne söyleyeceğimi bilemeden kala kalmıştım. Müzik susmadan bana bir karşılık vermeyeceğini biliyordum. Sonra her zamanki gibi dans eden kız dururken hafif ses sıçradığında o hala merakla bakıyordu. Yazıhanenin üstüne eğilmişti, ayaktaydı, sonra bana baktı. Benim orada olduğumu farkındaydı, anladım. Ama bebeğin dansının ne kadar sürdüğünü görmek için aldırış etmemişti. Ona yeniden merhaba demedim ama bana bakınca gülümsedim. Kocaman gözlerinin bebekleri sarıydı. İnsana bir anda tepeden tırnağa bakıyordu o gözler. Ben gülümseyince o ciddiyetini bozmadı. Fakat başını çok resmi bir biçimde sallayarak, "Albay, albayı görmek istiyorum," dedi. Ağzı kapalı da konuşurmuş gibi derinden gelen bir sesi vardı. Sanki bir vantrok gibi. Isabel'e çorbasını içiriyordu ve "Önce çalışma odasını bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu," dedi. O zaman yabancının Adelia'da görülmedik bir etki bıraktığını anladım. Yabancı ile ilgilenmem için özel bir dikkat gösteriyordu. O Isabel'e çorbasını içirip konuşurken ben de yemeğimi yedim. O bana "Albayı görmek istiyorum," deyince ben de ona "Yemek odasına gelin lütfen," dedim. Dans eden kız elinde yaslandığı yerden doğruldu. Sonra başını kaldırıp bir asker gibi dik ve sert durdu. Uzun çizmeler, ucuz kumaştan bir elbise ve boğazına dek ilikli bir gömlek giymişti. Hiç yanıt vermeden elinde oyuncak sessiz durunca ne söyleyeceğimi bilemedim. Oyuncağı yeniden kurmak için odadan çıkmamı bekler gibiydi. Onun asker olduğunu anladım birden. Bana birini hatırlattı. "Ben de demek önemli bir şey var diyorsun," dedim. Mumların üstünden baktım onu. Adelia da bana bakmıyordu. Isabel'e çorbasını içiriyordu. Ben çalışma odasına girdiğimde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Yüzünü göremedim. Ama arka tarafta dimdik durunca gözleri de öyle sertti ki bu adam asker diye düşündüm. "Ona albayla özel olarak görüşmek istiyorsunuz değil mi?" dedim. Başını salladı. Sonra onun birine benzediğini ya da o benzediği adamın da kendisi olduğunu söylemek için sana geldim. Buraya nasıl geldi anlayamadım. Yemeğimi yiyor ve bir yandan mumların üstünden ona bakıyordum. Isabel'e çorba içirmeyi bıraktı. "Bir haber getirmediğini biliyorum. Kimseye benzediği yok. Düpedüz o adamın kendisi, eminim. Asker olduğunda kuşkum yok. Yüzü bakır renginde, sivri uçlu bıyıkları var. Uzun çizmeler giymiş, kimseye benzediği falan yok. Tüpedüz o adamın kendisi, eminim. Israrlı, monoton bir sesle hafiften konuşuyordu, hava sıcaktı. Belki de bu yüzden sıkılmaya başladım ona. Peki kime benziyor, dedim. O, bir aşağı bir yukarı dolaşırken yüzünü görememiştim ama sonra... Sözlerindeki ısrar ve monotonluktan sıkıldım. Peki peki, yemeğim bitince gidip görürüm onu, dedim. Isabelle yeniden çorba içirmeye başlayıp, bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Bunun için başlangıçta yüzünü görmedim ama sonra, içeri buyurun lütfen, deyince duvarın yanında yanıt vermeden durdu. Elinde dans eden kız vardı. O zaman kime benzediğini buldum, sana söylemeye geldim. Kocaman küstah gözleri var. Odadan çıkmak için arkamı döndüğümde bacaklarıma baktığını hissettim. Adelia da sustu birden. Yemek odasında kaşıktan yükselen madeni ses duyuluyordu. Yemeğimi bitirdim. Peçetemi katlayıp tabağımın altına koydum. O anda çalışma odasından gelen kurulmuş oyuncağın neşeli müzik sesini işittim. Bölüm 4. Evde mutfakta duran ayakları desteksiz eski tahta oyma bir iskemle vardır. Dedem ayakkabılarını sobanın yanında, bu kırık iskemlenin üstünde kurutur. Dün bu saatlerde Tobias, Abraham ve Gilberto ile okuldan çıktık. Yanımızda sapan, yepyeni bir çakı, bir de kuşları koyacağımız büyük bir şapka ile ekili tarlalara gittik. Yolda bir zamanlar konuklar için kullanılan, şimdi ise her gece bir ölü adamın başında şapkası üstünde oturup sönmüş sobanın küllerine baktığı, mutfağın bir köşesine atılmış o işe yaramaz iskemleyi düşündüm. Tobias ile Gilberto fidanların karanlık geçidinde yürüyorlardı. Sabahleyin yağmur yağdığı için çamurlu otlarda ayakları kayıyordu. Bir ıslık çalmaya başladı. Keskin ve kuvvetli ıslık bu sebze mağarasında sanki fıçın üstünde söylenen şarkı gibi yansıdı. Abraham benimle gerideydi. Sapanı ve taşıyla atışa hazırdı. Benim de çakıma çıktı. Birden güneş katı ve sert yapraklardan oluşan tavanı delip geçti ve otların üstüne tıpkı canlı bir kuş gibi çırpınan ışık seli döküldü. Gördün mü? Diye Abraham sordu. İleriye doğru baktım. Geçidin sonunda Tobias ile Gilberto'yu gördüm. Yok, kuş değil, dedim. Şimdi güneş açtı, o parladı. Suyun kıyısına gelince soyunmaya başladılar. Alacakaranlık suda sert tekmeler atıyorlar. Sanki su onları hiç ıslatmıyordu. Yağmurdan sonra kuş yok, dedim. Ben de inandım bu sözüme. Abraham gülmeye başladı. Gülmesi saf ve yavandı. Musluktan akan su sesine benziyordu. Soyundu. Çakını da alacağım suya. Şapkayı balıkla dolduracağım, dedi. Abraham çırılçıplaktı karşımda. Elini açmış çakıyı bekliyordu. Hemen yanıtlamadım. Çakıyı sımsıkı tutuyordum avucumda. Temiz, sert çeliği hissettim. Vermiyorum ona çakıyı, diye düşündüm, söyledim. Vermiyorum sana çakıyı. Daha dün aldım. Bugün hep bende kalacak. Abraham elini çekmedi o zaman ona. Incomploruto, dedim. Abraham anladı beni. Benim sözcüklerimi yalnız o anlıyor. Öyle olsun, dedi. Bozuk ve gergin bir havayla suya doğru yürüdü. Sen de soyunmaya başla, biz seni kayanın üstüne bekliyoruz, dedi dalarken. Yeniden göründü, pırıl pırıl gümüş kaplı kocaman bir balık gibiydi. Su Abraham'a değer değmez sıvı oluvermişti sanki. Ben kıyıda kaldım, sıcak çamura yattım, çakıyı yeniden açıp Abraham'a bakmaktan vazgeçtim ve gözlerimi öte yana doğru, yukarılara, ağaçlara doğru tutuşan bir ahır gibi korkunç ve ürkütücü gökyüzüne, loşluğa doğru çevirdim. Haydi çabuk ol, dedi Abraham öte kıyıdan. Tobias kayanın ucunda ıslık çalıyordu. Ben bugün yüzemeyeceğim, yarın yüzerim, dedim kendi kendime. Dönerken Abraham ak dikenlerin arkasında gizlendi. Ben de peşi sıra gidecektim ama bana gelme buraya, ben bir şey yapacağım, dedi. Ben dışarıda durdum, yoldaki kuru yaprakların üstüne oturup gökte eğriler çizen bir kırlangıcı seyre koyuldum. Bugün yalnız bir kırlangıç var, dedim. Abraham hemen yanıt vermedi. Ak dikenlerin arkasında ses çıkmıyordu. Sanki duymuyordu beni. Kitap okuyordu sanki. Sessizliğin derin ve yoğundu. Gizli bir güçle doluydu. Uzun bir suskunluktan sonra iç geçirdi ve kırlangıçlar, dedi. Ben yine bugün öğleden sonra yalnız bir kırlangıç var, dedim. Abraham hala ak dikenlerin arkasındaydı. Ne yaptığını kestiremiyordum. Sessizdi, kabuğuna kapanmıştı ama sessizliği ölü değildi. Umutsuz ve zorlu bir durgunluktu. Hemen sonra, yalnız bir mi? Aa, evet, haklısın, haklısın. Ben bir şey söylemedim ondan sonra. At dikenlerin ardına o kıpırdanmaya başladı olduğu yerde. Ayağının altındaki ölü yaprakların hışırtısını duyuyordum. Sonra sanki çekip gitmiş gibi sessiz kaldı. Derken derinden soluyup sordu. Sen ne söyledindi? Tekrarladım. Bugün öğleden sonra yalnız bir kırlangıç var. Ben bunları söylerken kıvrık bir kanadın inanılmaz mavilikteki gökyüzünde daireler çizdiğini gördüm. Çok yüksekten uçuyor, dedim. Abraham hemen yanıt verdi. Elbette ya. Ak dikenlerin arkasından pantolonunu ilikleyerek çıktı. Kırlangıcın hala daireler çizdiği yere doğru baktı ve bana bakmaksızın, ''Az önce bir şey söylüyordun. Kırlangıçlar için neydi o?'' dedi. Biz ikimiz bu konuyu dalıp geciktik. Kasabanın ışıkları yanmıştı döndüğümüzde. Eve koştum. Verandada annemin dediğine göre daha ben doğmadan her salı dedeme şarkı söylemeye gelen Sayın Jerome'nin ikizlere şişman kör kadını gördüm. Bütün gece ertesi gün okuldan çıkıp yine dereye gideceğimizi düşündüm ama Gilberto ile Tobias olmayacaktı bu kez. Ben Abraham ile yalnız gitmek istiyorum. Suya dalıp çıktığında tıpkı mademini bir balık gibi parlayan göbeğini görmek istiyorum. Bütün gece ikimiz o yeşil tünelin karanlığında yine yürüyelim ve yürürken Abraham'ın butlarına elimi değdireyim istedim. Ne zaman böyle yapsam sanki biri beni hafiften ısırırmış gibi oluyorum. Bir ürperme geliyor tenime. Öteki odada dedemle konuşan şu adam az sonra çıkarsa belki 4'ten önce evde oluruz. Ben de o zaman Abraham ile dereye giderim. Bizim evde oturmak üzere kaldı. Verandadan uzak odalardan birini, sokağa açılanı aldı. Bunun uygun olduğunu düşünmüştüm. Onun yaratılışında bir adamın küçük kasaba oteli rahat edemeyeceğini biliyordum. Kapıya bir yazı koydu. Birkaç yıl öncesi ev badana olana dek oradaydı. Kalemle kendi eliyle yazmıştı. Ve hemen o hafta gelen sayısız hastalar için yeni iskemleler getirmemiz gerekti. Albay Aureliano Blondia'nın mektubunu verdikten sonra çalışma odasında konuşmamamız o denli uzamıştı ki bunun yüksek askeri makamlarla ilgili önemli bir iş olduğundan Adelaide'nin kuşkusu kalmamıştı. Sofrayı bir bayram günü gibi kurdu. Albay Buendia'dan, erken doğan kızından, çılgın büyük oğlundan konuştuk. Daha konuşmamızın başlarında bu adamın albayı iyi tanıdığını anladım. Albay bu adama kefil olacak denli güven göstermişti. Memmi gelip yemeğin hazır olduğunu söyleyince karımın yeni geleni ağırlamak için tez elden bir şeyler hazırladığını anladım. Ama yeni sofra örtüsü üstüne ancak Noel ve yılbaşı yemeklerinde ortaya çıkan porselenler hazırlanan masa hiç de tez elden çıkmışa benzemiyordu. Adelia da masanın bir ucunda dimdik bütün ağırbaşlılığa oturuyordu. Üstünde evlenmemizden önce kentte ev işlerine bakarken giydiği boğazına dek kapalı kadife elbise vardı. Adelia'nın görgüsü bizden daha önceydi. Evliliğimizden bu yana bu görgü evin düzenini etkilemişti. Olağanüstü önemli zamanlarda kullandı. Aile yadigarı madalyonunu takmıştı. Adelia da bütünüyle tıpkı sofra gibi, eşyalar ve yemek odasında soğuduğumuz hava gibi büyük bir temizlik ve dinginlik duygusu veriyordu. Salona girince giyimine, davranışlarına hiç özen göstermeyen bu adam biraz utanmış ve kendini buraya yakıştırmamış olacak ki sanki boyun bağı varmış gibi gömlek düğmesini yukladı. Kayıtsız ve güçlü adımlarında hafif bir sinirlilik göze çarpıyordu. Yemek odasına girdiğimizde kesinlikle anımsadığım bir şeydi bu. Ben de kendimi Adelia'nın hazırladığı bu sofra için pek uygun kılıkta bulmadım. Tabaklarda dana ve av eti vardı. Yeni parlatılmış şahane şamdanların arasındaki yeni porselenlerin dışında her şey her zamanki gibi yemediğimizden pek başka değildi. Karım sadece bir konuğumuz olduğunu bilmesine karşın 8 kişilik yer hazırlamıştı. Ortada duran şarap şişesi, karımın daha ilk andan hatırı sayılır bir subayla karıştırdığı bu adama duyduğu saygının abartılmış bir gösterisiydi. Evimin daha önceden bu denli gerçek dışı bir hava ile dolduğunu hiç görmemiştim. Adelaide'nin giydiği giysileri, elleri gerçekten çok güzel ve görülmemiş beyazlıktaydı. Özenli ziyafet sofrası ve yapmacıklı görünüşle uygun düştüğü için gülünç durmuyordu. Adam gömlek düğmesini yoklayıp durakladığı an ben öne geçip, ''İkinci karım, doktor.'' dedim. Adelaide'nin yüzünü bir bulut kapladı. Kederli, garip bir hal aldı. Yerinden kımıldamadan elini uzattı, gülümsüyordu. Odaya girdiğimizdeki törensel ağırbaşlılık kalmamıştı. Yeni gelen adam topuklarını bir asker gibi vurdu, parmaklarının ucuyla alnına dokundu ve Adelaide'nin olduğu yere yürüdü. ''Evet, ma'am.'' dedi. Ama isim falan söylemedi. Adelaide'nin elini beceriksizce sıkarken davranışlarının bayağı ve kaba olduğunu fark ettim. Masanın öteki ucuna yeni kristallerin şamdanların arasına oturdu. Kötü giysileriyle sofra örtüsünün üstünde bir çorba lekesine benziyordu. Adelaide şarapları koydu. Başlangıçtaki heyecanı durgun bir sinirliğe dönüşmüştü. Peki her şey hazırlandı gibi olacak ama sen de bana bir açıklama yapmak zorundasın der gibiydi. Adelaide şarabı dağıtıp masanın öbür ucuna oturmuştu. Mami tabaklara yemek koymak üzereydi. O iskemlesini arkaya yaslanıp ellerini masaya koydu ve gülümseyerek "Bak kızım, sen şimdi bir parça o taşla çorba gibi getir bana," dedi. Mami kala kaldı. Gülmek istedi, yapamadı. Adelaide'ye döndü. Sonra Adelaide gülümseyerek fakat belli bir şaşkınlıkla sordu adama. "Nasıl ot, doktor?" O kısık geviş getirir gibi sesiyle "Bildiğiniz ot mam. Eşeklerin yediğinden," dedi. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 56.